Tekrar merhaba herkes, buradayız. Hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında kara bir günü 2 Temmuz'u konuştuk ama 2 Temmuz'un gelişiyle birlikte aslında dün Türkiye'de bir gün içinde yaşanan bütün saçmalıkları da alt alta dizmek zorunda kaldık. Sosyal medya yasakları, o gün söylenenler, bugün anlatılanlar falan ve şunu anlatmaya çalıştım. Bu kötülük kuşkusuz bir günde gelmedi ve gelirken görenler neden konuşmadılar? O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız şimdi. 2 Temmuz 2020 günü gazetelerde ne var ne yok, neleri yazmışlar neleri yazamamışlar onları konuşacağız. Bir kere bugünün acı tarihine ilişkin olarak iktidar gazeteleri bunu görmemeyi tercih etmişler. Normaldir. Çünkü bir yandan kuyruk acısı var bununla ilgili, bir yandan sıkıntılar var, Zülfiyar'a dokunacak çok nokta var. O yüzden görmemek en temizi. Her yıl yaptıklarını yapmışlar, aynı şeyden bahsediyorlar. İki, tamamında, iktidar gazetelerinin tamamında aynı şey var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük kızı Esra Albayrak'a yönelik ve onun bebeğine yönelik saldırı. Gerçekten aşağılık bir saldırı bu. Ama bu tek saldırı değil. Herkes aynı şeyi söylemeli. Yapılan her şey ilişkin. Mesela sabahtan bir haber okuyacağım size. Diyeceksiniz ki benimle birlikte ya bunlar gerçekten utanmaz ya. Utanmaz, arlanmaz. Gerçekten onurun kırıntısı yok bu insanlarda. Onun dışında ne var? Onun dışında bugün Abdülkadir Selvi dün Tayyip Erdoğan'ın önce söylediği, sonra söylemedi denilen, sonra tekrar Twitter'ın geri konulduğu sosyal medya yasaklarına ilişkin düzenlemenin ayrıntılarını yazmış. Şaşırdınız mı? Abdülkadir Selvi'nin yazdığı ayrıntıları, bakın iddia ile söylüyorum, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grubundaki milletvekillerinin %90'ı bilmiyor. Bak bu kadar net söylüyorum size. Haberi bile yok. Haberi bile yok. Sosyal medya ne ya? Ne, düzen. Ne yapacakmışız? Yaptık biz onu ya. Yemin ediyorum bak haberi bile yoktur. Niye? Bir işe yaramıyor ki. Kaldır indir onlar yani. Hadi yayını paylaşın aşağıdan. Unuttuk onu. Biri hatırlattı, kim yazdı görmedim ama ben de sosyal medya üzerinden yapayım. Hemen davetimizi Twitter'dan yapalım. Diğer dostları da çağıralım. O var. Onu okuyacağım size. Onun dışında ne var? Başlayalım görelim ama görüyorsunuz işte. Takvimin yaprağı kara. Yani bugün 2 Temmuz, Sivas'ta 33 canın cayır cayır yakıldığı günün 27. yıl dönümü. Ne desek, ne söylesek yaşanan kötülüğü anlatmaya yetmez, yetmeyecek. Ama ilk yayının sonunda okuduğum o Şükrü Erbaş şiirinde olduğu gibi, başkasının evinin ateşiyle yemeğini ısıtanların hep beraber canı cehenneme demediğimiz sürece biz o acıyı daha çok yaşayacağız. Gerçekten çok yaşayacağız. Neler olacağını göreceğiz. Üst üste bir sürü sıkıntı yaşanacak ama ne olduğunu bilmeyeceğiz. Hakikaten anlık günlük olaylarla konuşacağız sadece. Bu kadar. Sadece bu kadar. Olacak. Biz üstünde bir şeyler söyleyeceğiz. Bir başkası başka bir şey anlatacak. Bakın mesela şu anda eski AKP Gençlik Kolları Başkanı Sivas katliamı diyenler için suç duyurusunda bulunmuş. Sivas'ta AKP Gençlik Kolları Başkanlığı ve İl Genel Meclis Üyeliği görevlerinde bulunan Murat Toraman. Ben söylüyorum o zaman benim için de yap. Benim için de yap. Eğer sen bunun peşine takılıyorsan en az o katliamı yapanlar kadar suçlusun. En az. Beni de yaz oraya. Hepimizi yaz. Hepimizi. O bir katliamdı. Herkesin gözünün önünde yaşandı. Ve tekrar söylüyorum, ilk yayının içinde de söyledim. Biz bir yıl önce Ankara'da Çubuk'ta şehit cenazesine katılmak üzere giden ana muhalefet partisi liderinin yakılması için aynı çığlığı duyduk. Sesiniz çıkmadı. Toparlak mıdır, tomarlak mıdır neyse bunun söylediği işte. Aynı insanlardı onlar. Aynı kadındı bağıran. Yakın bunu diye. Yakın bunu diye. Aynı insandı. Kafası basmayan bir kütle bununla ilgili suç dilekçesinde bulunmuş. Madımak olayının 27 yıldır belirli bir kesim tarafından Sivas'a mahal edilmesini şiddetle reddediyorum. Böyle üzücü olayları Sivaslılar olarak tasvip etmemiz asla mümkün değildir. Etmeseydiniz o zaman. Etmeseydiniz Sivas'ta orası restoran yapılacak denildiği zaman ayaklansaydı Sivas halkı. Niye olmadı? Niye olmadı kardeşim? Sen şimdi çıkıp uçağı uzaktan uzaktan böyle geçiriyorsun. Bir Sivaslı olarak, bir Sivas aşığı olarak, bak lafa bak lütfen dikkat. Bir Sünni olarak, Alevilerle kardeşçe yaşayan bir vatandaş olarak, olaylarla hiçbir alakası olmadığı halde suçsuz yere aylarca mahkum edilen bir dedenin torunu olarak, hadi ya Allah aşkına. Bu olayın acısını iliklerine kadar yaşamış biri olarak, 1993'te yaşanan olaylar için Sivas katliamı ifadesini kullanan kişi veya kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyor ve cezalandırılmasını istiyorum. Ben söylüyorum, o Sivas katliamıydı. Eğer sen diyemiyorsan o katliamın ortağısın. O katliamın ortağısın sen. Yanan insanların çığlıkları, onların sesleri kulaklarından hiç silinmesin. Ömrün boyunca tilki uykusunda uyu. Hep duyuyor insanların sesini. Dışarıda bağıran, kafirler için yaşasın cehennem diye bağıran aşağılık yaratığın sesini duy. Hiç çıkmasın kulaklarından. Ve utanmadan bunu yapabiliyorsan, hiç utanmadan, zerrece arlanmadan yapabiliyorsan, sensin bu işin müsebbibi zaten. Tam tersine, senin burada söylemen gereken o değil ki. Sivas'a bunu mal etmeyin, bunu insanlığa mal etmeyin. Ama bunu yapanların kim olduğunu biliyoruz diye bilmen lazım. Söylüyor musun? Yo. Sen kendini sıyırmaya çalışıyorsun sadece. Sadece bu. İstediğini yap. Sevim Hanım diyor ki bakın gündemi değiştirmeye çalışıyorlar. Sevim Hanım yanlış yerden bakıyorsunuz. Gündemin tamamını konuşma şansımız var. Tamamını. Yani baroları da düşürmemek gündemden çok normal. Ekonomiyi de unutmamak normal. Bütün bunları bileceğiz biz. Hepsini konuşacağız. Hiç öyle bir zorunluluk yok. Yani sadece bu konuyu konuşalım. Yok öyle bir şey. Biz böyle bir ülkede yaşıyoruz. Kabullenin lütfen. Bizim tek bir gündem maddemiz yok. Anlatabiliyor muyum? Bu bir katliamdır ve bunu söylemeyen o katliamın ortağıdır. Bu kadar net bu. Orada insanları yakanlar, dışarıdakiler ne yaptıklarını biliyorlardı. Ne yaptığını herkes çok iyi biliyordu. Yıllar sonra orası kebapçıya çevrildiğinde ağzını açmayanların bugün bunları söyleme hakkı yok. Orada yanan insanların, ya örnek veriyorum ya, gencecik 17-19 yaşında insanlar var orada. 22 yaşında Hasret Gültekin var ya, ömrü boyunca türkü söylemek dışında bir şey yapmamış bir çocuk. Bunun söylenmesini kabullenebilir misiniz siz bir insan olarak? Ne diyelim biz, konuşmayalım mı bunu? Gündemi saptırıyorlar, biz baro konuşalım mı diyelim? Katile katil, hırsıza hırsız diyemediğimiz için yaşıyoruz bunu Sevim Hanım. Siz de deyin lütfen. Eğer siz demezseniz bunların hiçbiri olmayacak çünkü. Bu bir katliamdır. Orada insanlar öldürüldü. Yapanlar yaptığının ne olduğunu biliyordu. Önce onun arkasına düşelim. Ve bu pislik eğer böyle bir şey yapacaksa ben önleyim işte. Benimle ilgili bulunsun suç duyurusunda. O gün yani 2 Temmuz 1993 günü Madımak Oteli'nde 33 canı cayır cayır yakanların yaptığı iş katliamdı. O Sivas katliamıdır. Adı Sivas katliamıdır. Madımak Oteli'nde yaşanmıştır. 33 canın ölümüyle sonuçlanmıştır. Ve o gün orada insanları yakanlar ne yaptığını biliyordu. Bu kadar net. O gün o olayları kışkırtanlar, 2 gün boyunca yayın yapanlar, orada basılan gazeteler, onların hepsi biliyordu bunları. Ve bu kütle eğer böyle bir şey yapacaksa ben öndeyim. Buyurun. İnsanım diyorsanız sizin de orada durmanız gerekiyor. Bu acıyı kimin yaşadığından bağımsız olarak, bu hatırlatmak zorunda hissediyor kendini. Bir Sünni olarak, insan utanır utanır. Bir insan olarak diyemediğin için yaşanıyor bütün bunlar zaten. Bana ne senin Sünni ya da Alevi olmandan. İşte biz buraya geliyoruz ondan sonra. Birileri de çıkıp diyor ki, ya evet yani ya ama gündemi değiştiriyorlar ya. Değiştirmeyin. Değiştirmeyin, bir zahmet değiştirilmesine izin vermeyin. Ama katliama da katliam deyin bir zahmet. Bugün Abdülkadir Selvi'nin yazdığı yazıda sosyal medyaya nasıl kısıtlamalar geleceğinin ayrıntıları yazılmış. Ama şu bölümü görmenizi istiyorum. Diyor ki, hani Erdoğan diktatördü? Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinde konuşmak bile insanın içini acıtıyor. Bu alçakların peşini bırakmayacağız dedi. Bu bir cumhurbaşkanından öte bir babanın isyanıydı. Bizim ailemizin başına gelenler 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının başına gelebilir diye konuştu. Cumhurbaşkanı haklı. İnsanlar sosyal medya saldırıları karşısında çoğu zaman kendini çıplak hissediyor. Hani Erdoğan diktatördü? Diktatörün ülkesinde kızına, damadına, yeni doğmuş torununa bu saldırıyı yapabilirler miydi? Ya hayatımda bu kadar boş cümleyi çok az ard arda gördüm Abdülkadir. Kutluyorum. Bunu yazabilmek büyük başarı ha. Valla niye biliyor musun? Eğer senin argümanın hani diktatördü, diktatör olsa ona diktatör diyebilir miydiniz moduna geliyor. Oysa senin burada yazının devamında konuştuğunla birlikte sosyal medya hangi ülkelerde, kimlerin yönettiği ülkelerde karartılır olmalıydı. Altına yazmışsın çünkü. Sosyal medya platformları daha önce söz vermişti. Bakın diyor ki yeni düzenlemeye göre, meclisteki düzenlemeye göre sosyal medya platformlarına Türkiye'de ofis açma zorunluluğu getirilecek. Hatırlıyor musunuz? Bundan 4 yıl önce burada ben bunu söylediğim zaman içinizden pek çok insan bağırmıştı. Hatta şu yaşadığımız, son dönemde yaşadığımız, hani işte diyorum ya sürekli mesaj geliyor bana. Ekşi'de nasıl gömmüşler sana, gördün mü falan diye. Anonim olmak olmamak tarzı. Arkadaşlar bazıları öyle. Twitter'dan çok yazıyorlar, orada görüyorum. Ben ciddiye almıyorum da ama burada sizinle paylaşayım. Bu beyefendi değil miydi Twitter'a insanlar açık adresleriyle girsin diyenler? Evet. Evet, ben bunu unutamıyorum ki. Sosyal medya platformlarının Türkiye'de ofis açmalarının zorunlu olmasını baştan beri ben savunuyorum. Baştan beri. Niye biliyor musunuz? Bütün dünyada eşek yüküyle para kazanıp eşek yüküyle vergi ödüyorlar. Bize geldiği zaman bize eşek muamelesi yapıyorlar. 5 kuruş para ödemiyor burada hiçbiri. 5 kuruş. Bakın tekrar soruyorum ya. Bu kadar açık soru kardeşim. Bu bir insanın bindiği dalı kesmesi değil, bindiği dalın bağlı olduğu ağacın altına dinamit koymasıdır. Daha önce de yaptım, yine yapıyorum. YouTube'a sorum. Bu kadar net soruyorum ya. YouTube kazançları Türkiye'de vergiye tabi midir, değil midir? Bana cevap verin. Ben bunu YouTube adına Türkiye'de dava üstlenmiş insanlara sordum. Bir tanesi yanıt veremedi bana. Niye biliyor musunuz? Çünkü verirlerse vergi muhasebesi yapmak zorunda kalacaklar. Yapıyorlar mı? Hiç kimse hiçbir bok yapmıyor şu anda. Türkiye'de benden başka, vallahi billahi bakın, benden başka YouTube'a vergi ödeyen insan çok azdır. İlk gününden beri. Ben bunu övünmek için söylemiyorum. Olması gereken bu. Niye bu heriflerin Macaristan'da bürosu var da bizde yok? İşine geldiği zaman herkes bağırmayı biliyor. Herkes milliyetçilik taslamayı biliyor. Her cenahtan. Ulusalcısı da, kafa tasçısı da. Hep beraber. Niye vermiyor parasını? Türkiye dünyada sosyal medyayı en çok kullanan ülkelerden biri. Eşek yüküyle para dönüyor orada. 5 kuruş vergi ödüyor mu bu herifler? Ödemiyor. Haklı bu düzenleme. Bizim burada ayrımı net koymamız gerekiyor kardeşim. Çünkü bunun devamına şöyle yazmış. Nefret söylemine izin verilmeyecek. Verme, yeşil topları topladın, nefret söylemine kadar azaldı, fark etmedin mi? Herkese aynı sesi çıkarsana. Periskop resmen bir hak ihlali yapıyor şu anda. Resmen bir hak ihlali yapıyor. 5 senedir orada biriken bir para var. Sizlerin yolladığı para. Ödemiyor adam. Niye? Türkiye'de ofisi olsa bunu yapabilir mi? Yapamaz. O rahatlıkla zaten. Siz bir şey soruyorsunuz adamlara. Diyorlar ki ya bir de o kadar acayip bir şey sistem var. Sizi eğitimlerimizden birine yönlendiriyoruz. Yönlendiriyorlar. 19 yaşında duran iki tane, bir kız bir oğlan. Ben katıldım da biliyorum. Yan yana duruyorlar ve anlattıkları senin sorduğun soruyla alakasız 15 dakika geyik çeviriyorlar. Niye? Onlar da ne yapacağını bilmiyor ki. Onlar da bilmiyor. Şimdi aynı yere geliyoruz. Diyor ki demin yazan izleyici, kusura bakmayın adınızı görmedim. Tamam açsınlar, ben de aynı fikirdeyim ama sürekli olarak kavga halinde olurlar. Olurlar ama bakın şu iddiadayım ben. Türkiye Cumhurbaşkanı da söylemiş olsa bu medyaları, bu platformları kapatamaz. Siz dünyayla bağlantınızın fişini çekmeye hazır olduğunuzu düşünüyor musunuz gerçekten? Çok rahat yani, burada ofisi olsa bu adamların. Burada o insanların ofisi olsa bu kavga oradan yürüyecek. Aynı şey yüz yüze yapılacak. Ne değişecek? Ne değişecek? Olmaması daha mı iyi bir çözüm yani? Adamlar sallamıyor burada. Hiç kimseyi sallamıyor. Bakın tekrar söylüyorum kardeşim. Ulusalcısı da, yani olaya buradan bakan da, kafa tasçısı da aynı yerde buluşuyor. Benim ülkemden bir şey çalamazsın. Eşek yüküyle çalıyor herif. Eşek yüküyle çalıyor. Instagram üzerinden reklam yaptırıyor. Instagram'ın kazandığı parayı Türkiye'de kim kazanıyor? Siz zannediyor musunuz? Hani son dönemde konan işte böyle Instagram'dan alışveriş, ticaret yapanlara getirilen vergi. Instagram'ın kazandığı paranın onda birine bile denk geliyor. Hiçbir şey yok. Vergisi yok, algısı yok. Hiç, sıfır. Abi yapıyor ve götürüyor. YouTube, hiçbir farkı yok. O kullandığı katıl tuşu var ya, orada biriken paranın %30'unu kesiyor, kalanını yayıncıya veriyor. Neye göre %30? Neye göre %30? İstatistiği sen tutuyorsun. Ben oradaki reklam algoritmasını bilmiyorum. Bak, bu kadar iddialı soruyorum. Belki 300 insanla konuştum. YouTube'u çok iyi bildiğini söyleyenler artı Türkiye'de bu tarz işleri yapan ajanslar dahil. Bu kadar net konuşuyorum. Ha, Rahşan var, sevgili Rahşan Gülşan var. Bak, Rahşan da bu işi yapan insanlardan biri. Benden çok daha hakim bu camiaya. Sorum kendisine de aynı zamanda. YouTube'un reklam algoritmasının ne olduğunu anlayan var mı içinizde? Soruyorum. YouTube'un reklam algoritmasının nasıl işlediğini anlayan var mı? Yok. Ben de onu söylüyorum işte. Kardeşim, açıkça net şekilde uygulamak zorundasın. Net, çok net. Bileceksin bunu, ben de bileceğim. Ne kadar alıyorsun, ne kadar ödüyorsun? Benim ülkemde para kazanıyorsun sen ya. Hem de öyle böyle değil. Ödeyeceksin vergini. Sakın kimse şuraya... Ama işte Yusuf Bey, bak böyle başlıyorsun, sonra bu sosyal medyada kısıtlama getirir. Hayır. Hayır kardeşim, hakkını savunmak başka bir şey. Kriz yerine konmayı istememek başka bir şey. Ben istemiyorum. Ben istemiyorum, buna razı değilim. Anlatabiliyor muyum? Ve geldiği yer burası. Diyor ki bak, suç konusu olan paylaşımları yapanlar hakkındaki bilgilerin yargının talep etmesi durumunda sosyal medya platformları tarafından hızla verilmesi sağlanacak. Nasıl sağlanacak, kusura bakmayın. Yapabildi mi Amerika'da bunu? Alabildi mi? Efendim? Trump alabildi mi? Bunlar hikaye. Olabilecekler var, olamayacaklar var. Bunlar yok. Bunu geçeceksin. Ama şunu yapabilir. Bu hesabın o IP adresini görüyor ya, kimden çıktığını. Hesabın engellemesini, bir insanlık suçu. Zaten oradan Twitter'ın seçeneklerinde var, şikayet seçeneklerinde. Korumalı bir kategoriye saldırı mesela. Eğer o seçenek işlesin, Türkiye'de AKP'li hesap kalmaz. Erdoğan'ınki dahil. Bak, net söylüyorum size. Korumalı bir kategori. Kim korumalı kategori? Cinsiyet yok mu bunun içinde? LGBTİ bireyler yok mu? Toplu şikayetle Erdoğan'ın hesabını kapatırlar. İşlemiyor ki. Sadece belirli unsurlara. Belirli unsurlara. Bilmediğinden sorun, burada elde ettiği geliri ABD'de vergilendirmiyor mu? Hiçbir fikrim yok. Ben bilmiyorum mesela. Vergilendiriyor mu, vergilendirmiyor mu? Ama benim söylediğim o değil ki, yanlış yerden bakıyorsunuz. YouTube üzerinden ben bir reklam kazancı elde ediyorum. Doğru mu? Yani benim gelir vergisi ödemem gerekiyor. Doğru mu? Ama benim gelir vergisini üzerinden para kazandığım için ödediğim kurum Türkiye'de değil. Ne yapacağız? Yok ortada böyle bir kurum. Benim ne kadar kazandığımı, ne kadar ödediğimi kim takip edecek? Ya da ödemediğim, bak ısrarla söylüyorum, YouTube'da o kadar az insan var ki vergisini ödeyen. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz diyenler var, hiçbiri ödemiyor onların. Hiçbiri. Demin biri yazdı, bu bölüm çok saçma oldu. Hayır efendim, çok saçma olmadı. Bu tartışma gelip buraya dayanacak çünkü. Anlatabiliyor muyum? Bu buraya gelecek. Şimdiden tedbir almakta fayda var. Ve ben bunu 4 yıldır söylüyorum insanlara. 4 yıldır. Demin burada ismi de geçti. Aklınıza gelen herkese sordum bu soruyu. Bir tane cevap yok ya. Bir tane cevap yok. Tek. Nedir kardeşim? Nedir? Bu kadar basit. Ama para yattığında devlette vergi istiyor. Hah, işte sevgili Rahşan'ın yazdığı şey. Ben faturalıyorum mesela. Nereye? İrlanda'ya. Niye? Ya vergisini ödemem lazım kardeşim. Ben para kazanıyorum. Para kazanıyorum. Öyle ya da böyle. Az ya da çok. Bu değil önemli olan. Ama bunun vergisini ödemek zorundayım. Ben buna inanıyorum. Nerede bu adamlar? YouTube'un, bakın bu cümleyi de söyleyeyim, kapatacağım bu mevzuyu. Geçen sene YouTube'un ne demek lazım? Buradaki Türkiye'deki işte etkinlik sorumluluklarıyla uğraşanlardan biriyle. Eskiden tanıdığım bir insanmış. Tesadüfen konuşurken çıktı ve rica ettim. Şu soruyu sor. Ne olur ya, kime ulaşıyorsan sor. Ben ulaşamıyorum çünkü. Türkiye'de YouTube'un kazancı vergiye dahil midir, değil midir? Yanıt. Evet de diyemeyiz, hayır da diyemeyiz. Niye? Çünkü eşek gibi biliyorsunuz vergiyi ödemiyorsunuz. Bu haklı. Vergiyi vereceksin kardeşim. Burada kazanıyorsan, benim üstümden para kazanıyorsan, benim ülkemde o vergiyi vereceksin. Bu kadar basit. Şimdi bunun üstüne ben adım kadar eminim. O kadar çok insan salacaklar ki, hatta başlamıştır bile şu anda. Başlamıştır bile şu anda sosyal medyada. Başladı beyefendi yine. Sosyal medyaya kimlik numarasıyla girsin. Yani ne alakası var? Saçma sapan konuşmayın. Hayır öyle değil işte. YouTube ABD firmasıdır, hesabını oraya verir. Yok öyle ya ama. Macaristan'daki bürosu üzerinden Macar hükümetine vergi vermiyor mu? Ne kadar basit bu kadar bunu rahat söylemek. Öyle bir şey yok. Amerika'daki kazanç başka. Türkiye'deki kazancı ne? Siz getiriyorsunuz internet reklamına %18 stopaj koydum diyor devlet. Kim? Kim ödeyecek? YouTube'da reklamı dönüyor bir firmanın. İnternet reklamı değil mi bu? Evet. %18 stopajı var. Kime ödeyecek bunu? Devlete. Ne üzerinden? Oradan çıkacak, ortaya çıkacak kazanç. Doğru mu? Evet. Peki o firma gelirinin vergisini kim ödüyor? Amerika'ya. Benden kazandığı para. Bu ülkeden kazandığı para Amerika'da vergilendiriyor mu onu? Size öyle geliyor. Size öyle geliyor. Bu iş büyüyecek. Bu iş burada kalmayacak. Abdülkadir Selvi'nin söyledi. Ama diktatör olsa bunu yapabilir miydi? Aşk olsun. Aşk olsun. İşte reklam sektörü tamamen virale ve internete kaydı. Bakın Murat Bey yazmış. En çok işi oralara yapıyoruz. Doğru. Artık reklam orada. Siz zannediyor musunuz televizyonlara verdiğiniz, kiloyla para bağladığınız o reklamlar bir işe yarıyor? Yok. Cep telefonunuza gelen bir reklam çok daha etkili. Herhangi bir şey okurken yandan çıkan böyle plop diye açılan pop-up'lar var. Onlar çok daha etkili. Aklınıza daha rahat kazınıyor çünkü. Para. İnternet, yani bu sosyal medyadaki yani haklarımızın önüne geçmek olur. Yok öyle ama ya. Yok öyle. Ben aklım erdiğince, dilim döndüğünce bunu anlatmaya devam edeceğim kardeşim. Haksızsınız. Haksızsınız. Yabancı kurumlar vergiyi kesip ödeme yapıyor. O zaman burada ödenmiyor vergi. Çünkü iki kez ödenir. Değil. Böyle değil. Söz ettiğim bu değil. Şimdi ikili ülke anlaşmaları var. O zaman bana şunu söyleyin ya. O zaman şunu söyleyin. Madem herkes bu kadar ezbere soruyor. O zaman şunu söyleyin. Neden Macaristan'da bürosu var? Yani Macarlarla yapılmış ikili vergi anlaşması yok mu Amerika Birleşik Devletleri'nin? Var. Niye oraya bir açıyorlar? Efendim? Kardeşim bu değil mevzu. Adamlar uzaktan bu ülkede iş yürütebileceklerini biliyorlar çünkü. Bu kadar net. Höt denildiği zaman burada herkesin bağıra bağıra kaçışacağının farkında. Bugüne kadar hep böyle oldu çünkü. Neyse, Sabah gazetesini okuyayım size, dediğim haberi görün. Alçaklardan hesap soracağız. Alçaklardan hesap soracağız. Bakın nereden mi söylüyor? YouTube Premium için doğrudan ödediğimiz para var YouTube'a. Mesela. YouTube Premium. Önceden ödeme yapıyorsunuz. Bunun karşılığında bir takım ayrıcalıklarınız var. Güzel. Reklam seçeneği de onun içinde değil mi? Evet. %18 stopajı nerede onun? Kim alıyor bunu? Şirket yok ortada. Niye takılıp kaldınız? Ne kadar basit geliyor size? Çünkü bu işin gideceği yeri göstermeye çalışıyorum. Sosyal medya yasağı buradan gidecek. Bunun üstüne binecekler. Ve haklı olacaklar. İşin boktan tarafı bu. Anlatabiliyor muyum? Siz bu işi çok basit gördüğünüz sürece, çok basit gördüğünüz sürece bu adamlar buradan yürüyecekler. Ben bir Fransız şirketinde çalıştım. Burada XXX Türkiye AŞ olarak şirket kurdular. Evet. Zaten yapılan bu. Bunu anlatıyor. Esra Albayrak'ın aşağılık saldırıyı anlatıyor. Tayyip Erdoğan söylüyor. Dünya göz yummuyor diyor. Örnekler verilmiş. Dünyada sosyal medya üzerinden yapılan saldırılara yapılanlar. Aşağıda köşe yazarları var. Hepsi bağıra bağıra yapmış. Çürük ruhlar ve sosyal medya başlıklı yazı yazmış. Haşmet Babaoğlu. Fotoğrafını koydu herhalde. Ama benim asıl göstereceğim şey, burada tartışma yok zaten kardeşim. Burada tartışma yok. Bunun karşısında duramıyorsan insan değilsin. Bir bebeğe, bir insana ya kim olduğunun önemi yok. Bunun karşısında duramıyorsan zaten insan değilsin. Ama ben şuraya takıldım. Bu çirkinlikten siyasiler sorumlu. Sabah gazetesi birinci sayfaya başlık açmış. Bak. Sosyal medyadan Bakan Albayrak ve ailesine yönelik alçak paylaşımlara her kesimden çığ gibi tepki geldi. Çığ gibi tepki mi geldi? Aha işte bak, ben bunun peşindeyim. Evet kardeşim, bunun duyurulması lazım. Herkes bağırdı. Bak. Abdülkadir Selvi mi? Bugünkü yazısında. Herhalde o. Hatırlamıyorum. Yanlış da olabilir. Selvi Kılıçdaroğlu, Kemal Bey'in eşi, arayıp Esra Hanım'ı hem kutlamış. Ya bizim adetimizdir zaten bu ya. Yani analı babalı büyüsün diye aranır, kutlanır. Hem de yanınızdayım demiş ya. Kınıyorum size bunu yapanları. Abdülkadir Selvi bunu alkışlıyor. Helal olsun diyor ya. Helal olsun. Ben de bu haberi görünce dedim ki ulan tamam işte bak, sabah bile gördü. Bu insanları yazacak. Başak Demirtaş'ın sosyal medyadan paylaşımını gördünüz. Berna Laçin'in, Nevşin Mengü'nün, Canan Kaftancıoğlu'nun paylaşımlarını gördünüz. Burada ne anlatılıyor biliyor musunuz başlıklar? Mustafa Şentop, Meclis Başkanı, Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı, Ömer Çelik, AKP Sözcüsü, Süleyman Soylu İçişleri Bakanı. Bu mu yani? Hani herkesin birleşmişti? Ha, yanda CHP ve İYİ Parti çark etti. Ya siz gerçekten insan değilsiniz ya. Gerçekten insan değilsiniz siz. Onu görmüyorsunuz, göstermiyorsunuz insanlara. Bunun sorumlusu sizsiniz, bu yaşananların. Siz yapıyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan herifi 2 gün boyunca manşete yapmadınız mı? Yapmadınız tabii. Görmediniz bile, umurunuzda bile olmadı. Başak Demirtaş'a, Nevşin Mengü'ye, Berna Laçin'e, Canan Kaftancıoğlu'na, ana avrat, ailesine, çoluğuna, çocuğuna, ilk yayında söyledim Meral Akşener'e. Ne yaptınız o saldırılarla ilgili? Bugün Abdülkadir Selvi yazısında köpeklerini saldılar, sosyal medya köpeklerini. Onlar oradaydı. Onlar oradaydı, bir topun peşine takılmışlardı. Dağıl dediler, dağılmıyor hatta. O kadar oradalar. İşine geldim. Ondan sonra en fazla tutacağı yer şurası. Diktatör olsa bunu yapar mıydı? He? Ya bir dakika abi, söyle. Diktatör olsa buna izin verir miydi? Ya bu olduktan sonra çıkıp sosyal medyayı kapatacağız dedi. Dedi. Ama öyle demek istemedi aslında. Biliyorum onu zaten. Muhalif kanallar karartılıyor, bugünkü Sözcü manşeti. Rütük, Tele 1 ve Halk TV'ye 5'er gün yayın durdurma cezası verdi. Çok izlenen iki kanala Rütük ceza kesti. İşte nedeni. Dikkat! Halk TV'ye Ayşenur Aslan'ın Pençe Kaplan operasyonunu eleştirmesi. Tele 1'e Merdan Yanardağ'ın Abdülhamit'le ilgili sözleri nedeniyle 5 gün yayın durdurma. Dün hatırlıyor musunuz, yayında konuşmuştuk. ATV ile ilgili 100 bine ulaşmamış, 90 bini geçmiş şikayet var. İşlem yapılmış mı? O zaman geç bunu ya. Geç bu haberin. Ya bu haberin oluru yok. Bunu yapacaklar. Ama manşetten şu soruyu sormuş. Bu çirkinliği yapana hesap soracak mısınız demiş Sözcü gazetesi. AKP'li siyasetçi fotomontajla nefret kustu. Yapan kim? Hamza Gönenç adı. Bu beyefendi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden belediye meclis üyesi. Fotoğraf görmemiş olabilirsiniz. İngiltere kraliyet ailesinin bir fotoğrafı ve orada Kate Middleton'la eşinin bebekleri olduktan sonra çekilen fotoğrafta işte ana kraliçe var, kızlar var, oğlanlar var, Charles var falan filan. Bunların hepsi. Tamamı. Galiba onlar yani bu fotoğraf, yanlış görmediysem. Ama mesela Abdullah Öcalan'ın eşi olarak Meral Akşener gösteriliyor. Kucağında da bebek olarak Ekrem İmamoğlu'nu tutuyor. Bu herifle ilgili bir şey yaptınız mı, Hamza Gönenç'le ilgili? Bak, ilk elinde söyledim. Bugün Ömer Çelik çıkıp diyecek ki biz bunu da tasvip etmiyoruz. Doğru değil, işlem başlattık. Yaz bunu bir yere. Niye? Diktatör olsa öyle yapar mıydı? Yani... Selvi Hanım'dan destek telefonu. CHP liderinin eşi Selvi Kılıçdaroğlu sosyal medyada saldırıya uğrayan Hazine Bakanı'nın eşi Esra Albayrak'ı arayıp üzüntüsünü dile getirdi. İnsanlık? İnsanlık bu kadar basit. Çok normal, bebeği olmuş zaten. Hayırlı olsun demeye arar insan. Aramış. Ama bak ilk geleni de hatırlattım. Kemal Kılıçdaroğlu'nu geçen sene öldürmeye çalıştılar. Meclis çıkışında. Meclis çıkışında soruldu. Geçmiş olsun telefonu açacak mısınız diye Cumhurbaşkanı'na. Buradan söyledik, daha ne söyleyelim dedi. Yalan diyebilecek var mı içinizde? Efendim? Var mı ya, yalan deyin. Yalan deyin. Biz de inanalım. Ya en azından mutlu oluruz geçici bir süre. Seviniriz. Olmadı. Şimdi Sabah gazetesinin yaptığı gibi. Oradan devam ediyor mevzuya. Çünkü orayı tutarsan tamam, süper. Sonra ne diyor? AKP Gençlik Kolları Sivas'ta il başkanlığı ve il genel meclis üyeliği yapmış kişi Murat Toraman. Sivas katliamına katliam diyenlerle ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Alınıyorum. Alın alın, daha da alın. Çok alın hem de. Devam edelim. Başka, salgın bu kafayla asla bitmez. Dün gördünüz. Yani ölüm sayısı, vefat eden insan sayısı koronavirüse bağlı yükseliyor. Ve vaka sayısı düşmüyor. Düşmüyor. Yani binin üzerinde duruyor. Buna rağmen her şey bitmiş gibi davranıyor insanlar. Niye? Ekonominin çarkları dönecek. İnsan ölürse ekonomi olmaz ki. İnsan ölürse ekonomi olmaz ki. Bu kadar basit. Altundan sosyal medya açıklaması. Vallahi dün Twitter'da da yazdım. Lan yemin ediyorum, bak ben söylemiştim demeyeceğim. Vallahi billahi. Kurun şu öyle demek istemedi daire başkanlığını. Ciddi söylüyorum. Kurun şunu artık ya. Böyle sağdan soldan parça pürtük açıklama gelince olmaz ya. Olmuyor ya. Bir kişi konuşsun kardeşim içinizde. Bak dün Fahrettin Altun anlattı mesela. Dedi ki onun yaklaşımını yasakçı kalıp içinde sunma çabaları beyhudedir. Kimin? Cumhurbaşkanının. Aşk olsun. Tayyip Bey ve yasakçılık. Aşk. Ya bunu duymamış olayım Fahrettin Bey. Aklından geçirenin eli ayağı boşalır. Yasak. Ya bir şey söyleyeceğim. Elindeki metni, okuduğum metni kim verdi Cumhurbaşkanı'na? Bak ilk yerinde söylemişse kalıbı basıyorum ben. Yazılı metinden okuyor çünkü. Kim verdi? Kim yazdı o metni? Herkes yazamaz ki. Mümkün değil. Biri yazdı, verdi. E siz görmediniz mi? Eğer gördüyseniz sorun. Niye sonradan çıkıp bunu söylüyorsunuz? Görmediyseniz çok büyük sorun. Siz ne işe yararsınız? Maaş alıyorsunuz. Ya yalan söylüyorsunuz, onu anladık da. Ama bu kadar bizi eşek yerine koyarak yalan söylemeyin. Bal gibi, buz gibi, boru gibi Tayyip Bey sosyal medyanın kapatılmasını istiyor. İstedi. Bunu da söyledi dün. Sonra çark edildi. Olan MHP'lileri oldu. Arada baktılar ki akım var. Hoyda diye yardırdı herkes. Sonra Tayyip Erdoğan sildi şey tweet'i. Hop askıda kaldı herkes. Sonra bir daha koydu. Comolokko bitti. Giden gittiğiyle kaldı. Yani. Amerika'dan açıklama var. Ayasofya'nın statüsü değişmesin diye. Bugün Danıştay bir açıklama yapacak. Saat kaçta acaba? Bilmiyorum da hiç saatini falan. Neyse bakarız. Bir gün düşünme, konuşma, yazma, itiraz etme manşetiyle çıkmış. İki kanalla 5 gün karartma cezası. Allah'ın nuru kalmamış suratında. Ulan isim Totti mi? Totti FB olmaz o. Olmaz. Totti FB 1907 olmaz. Öyle isim olmaz güzelim. Sana niye Totti ismini koymuş? Dünya Kupası'nı mı seyrediyorlarmış? Düşün artık ne kadar heyecansız bir şeyin sonucunda oluşmuşsun ki Dünya Kupası'ndan isim koymuşlar sana. O kadar ilgilenmemişler. Senin söylediklerimi dinledin mi benim? Sizle ilgili. Bak sizi öpecekler. Ciddi söylüyorum. Mandallayan karşılığı verecekler size. Niye? Aptalsınız çünkü. Çünkü geziniyorsunuz. Ben seni şut bin gez oralarda bir yerde. Sosyal medyayı yok etme planı. Fahrettin Altun, Erdoğan'ın sözleri çarpıtıldı. Süper ya. Bak cümle şu. sosyal medya kapatmak dahil Fahrettin Altun sözleri çarpıtıldı. Kapatmaktan bahsetmedi. Ya oğlum kapatmak dahil diyor. Demez onu. Demez. Yok be. Yok canım. Yani yoksa beni biliyorsun yani demiş olsa ben söylerim. Hikayeden bağırmakta üstünüze yok ya. Hikayeden bağırmakta üstünüze yok. Bak mesela şu haberle ilgili kimse konuşmuyor. Kayahan Pala Hoca, Covid-19 izleme grubu üyesi. Onunla ilgili dün Uludağ Üniversitesi yönetiminde bir soruşturma açıldı. Gerekçesi ne? Halkı paniğe sevk etmekle suçlanıyor. Ya bu adam bir doktor. Halkı niye paniğe sevk etsin? Zaten bu işin sonunda çalışan o. Söylediği şu Kayahan Hoca'nın. Kanal kanal gezip kendisini çıkartan bütün ekranlara. Ya kardeşim bakın. Biz tedbir almakta geç kalıyoruz. Ve bunun bağlı olduğu şey doğru veri paylaşılmaması. Yalan mı söylüyor Kayahan Hoca? Peki. Avrupa Birliği neden Türkiye'yi seyahat edilebilecek 15 ülke listesine alınıyor? Gerekçesi ne? Verileri doğru paylaşmıyorsun. Avrupa Birliği de mi yalan söylüyor? Ha şu konuda haksız. Onu söylüyorum yani. Seyahat listesine bizi almıyor ama Avrupa Birliği daha önce de konuştuğumuz gibi en az iki yüzlü. En az. Niye? Ya bizim rakamlarımız her şeye rağmen bakın istediğiniz yerinden tutun. İstediğiniz yerinden alın. Bizim rakamlarımız, hastalığa bağlı rakamlarımız Avrupa Birliği'nin değerlerinden daha iyi. Ama şu konuda adamlar haklı. Ya verileri sen doğru paylaşmıyorsun kardeşim, paylaşmıyorsun. Böyle yapıyorsun. İnsanlar görüyor bunu. Görülmediğini zannediyorsun, anlaşılmadığını zannediyorsun ama öyle değil işte. Bütün dünya görüyor, bütün dünya anlıyor, biliyor. Sen geziniyorsun böyle. Acaba öyle mi olur, böyle mi olur? Dur ya biz şey yapalım. Ne yapalım? Bizim bir katsayı. Ya bir şey söyleyeceğim katsayı deyince. Farkında mısınız? Ben ilk sevgili Uğur Gürses yazdığımda fark ettim. Dolar her gün saat 2'de aynı seviyeye geliyor. Görüyor musunuz? 6.85-84 mü? Dolar bile bizi çözdü. Vallahi billahi. İçinizde dikkat eden var mı? Gitti geldi yayın. Bende de gitti. Kardeşim bir dakika biz sabit kura mı geçtik? Bizim haberimiz mi yok? Sabit kur mu yaşıyoruz? Her gün aynı derecede. Şimdi bak bunu söylüyorsun insanlar diyor ki doların artmasını mı istiyorsun? Evet ben dolar zenginiyim. Milyonlarım var. Dolar milyar deriyim ben. Salağım çünkü. Bu ekonominin içinde yaşamıyorum. Yayın bitiyor. Hemen. Yayın bitiyor. Ben özel uçağımı atlıyorum. Hemen İsviçre Alplerine gidiyorum. Güzel kardeşim. Senin Ankara'da sıcak başladı çünkü. Ama salağım ertesi sabah gelip yayın yapıyorum burada. Saçma sapan şeyler yapılıyor. Ve bu yalanların görülmediği düşünülüyor. Yani. İşin en acıklısı bu. Sonra Kayahan Hoca'ya ceza yazılıyor. Halkı paniğe sevk etmek. Ya panik. Oradaki paniğe gerek yok. Ama şu anda yaşanan paniğin kendisi zaten. Evrensel dört koldan karartma manşetiyle çıkmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyayı daha fazla kontrol altına alabilmek için meclise düzenleme talimatı verdi. Rütükse Halk TV ve Tele1'e 5 gün yayın durdurma cezası verdi. Yayın durdurma. Denizaltıyı kullanmıyor musunuz? Ya Ankara'dan çıkışta sorun oluyor. Bozkır ya. Pervaneyi çarptım bir kere. Su birikintisinde gidemiyorsunuz çünkü. Derin deniz gerekiyor. Bizde de yok o. Balık mıyız bizler? Halkı bilgilendirmek suç oldu. Türk Tabipleri Birliği COVID-19 izleme grubu üyesi Profesör Doktor Kayahan Pala hakkında Uludağ Üniversitesi tarafından soruşturma açıldı. Soruşturmaya tepki gösteren TTB Başkanı Sinan Adıyaman, yaptığımız açıklamalar belgeli ve verilere dayalıdır. TTB Pala'nın yanındadır dedi. Bu açıklamayı hatırlıyor musunuz? Hani ilk Sinan Bey, haksızlık etmeyeyim ama galiba Fox TV'de açıklamıştı. Demişti ki rakamlar doğru değil. Ya bu rakamlar, açıklananlar doğru değil. Neden? Ya çünkü dedi biz Türk Tabipleri Birliği'yiz. Yani bize bağlı hekimlerden bize veri geliyor kardeşim. Tutmuyor. Kayahan Hoca'nın söylediği de ondan bir cümle farklı değil. Bak, bir cümle farkı yok. Nasıl halkı paniğe sevk etmek oluyor bu? Doğruyu araştırmak halkı paniğe sevk etmek mi? Daha dün Takvim Gazetesi manşete koymuştu. Erdoğan'ın en çok Trump'ın en çok konuştuğu lider Erdoğan oğlum. Golf oynarken bile ulaşıyormuş. Nereden alınmıştı o rakamlar? Telefon dinlenmiş. Ama biz oradan öğrenmedik. Bize Trump söyledi doğrudan. Yani aradı söyledi. Bugün zaten yayının sonunda doğrudan aranıp bilgi verilmiş bir insanın halüsinasyon halinde yazdığı yazıyı paylaşacağım sizinle. Bugün Ergün Güler yazısından bir bölüm okumak zorundayım. Kusura bakmayın. Başka türlü açıklama şansım yok. Ben yandım, siz de yanacaksınız. Söylemiştim size, ben yanarsam hepiniz çekerim diye. Tamamdır. Yeni Şafak, bu alçakların peşini bırakmayız. Sosyal medyaya çeki düzen verilecek. Çeki düzen. Güzel. Sadece sosyal medyaya mı? Mesela normal yani medyanın içinde öyle ya da böyle adı geçen. Yani dandik, kötü, aşağılık, bayağı falan. Hepsi içinde de. Mesela o yapılara adı gazete olarak görünen, gazete olarak adlandırılan. Ama aslında bir caca nane olamamış saçma sapan şeylere. Onlar var mı içinde? Yok, sosyal medya. Güzel, zaten diğerlerinin çok ihtiyacı yok. Onlar iyi çıkıyor. Mesela bugün hani gazete gibi çıkan birinci sayfasından insanları üzerlerine çarpı koyup hedef gösteren ve Danıştay cinayetinin doğrudan faili olan gazete görünümlü paçavra. Ona bakıyorsunuz bugün. Sosyal medyaya çeki düzen vereceğiz manşeti var. Altında Mabel Matiz sorusundan inceleme yazıyor mesela. Kim o? Kim o? Birinci sayfaya bakıyorsun. Türkiye'de Sivas katliamı yaşanmamış mesela. Yok. Bunlara var mı bir şey? Bak işte bu yüzden kimsenin sizi ciddiye aldığı yok. Bu yüzden kanallarınız izlenmiyor, bakmıyor bile insanlar ne yazdıklarına bu saçma gazetelerin. Bu alçakların peşini bırakmayız. Bırakmayın zaten. Hiçbirinin peşini bırakmayın ki yapamasınlar. Ama hiçbirinin. Akşam sosyal medya terörüne izin yok. Olmasın. Olmasın. Herkes için. Ya ona söz vermeyeyim. Ona söz vermeyelim ya. Dersimiz biyogüvenlik. ABD'nin koronavirüs tedavisinde kullanılan Remdesivir adlı ilacın gelecek 3 aylık üretimini satın alması biyolojik güvenlik ve kendine yeterliliğin hayati önemini ortaya koydu. Dün The Guardian gazetesi yazdı bu haberi. Ben de öğleden sonra, aslında akşamüstü haberdar oldum. Duymamıştım daha öncesinde. Doğruya doğru. The Guardian diyor ki Amerikan şirketi Gilead'in üretiminin 3 aylık bölümüne el koymuş. Yani 500 bin doz satın almış. Bu ne demek? Vallahi kalanları bilemeyeceğim artık. Yani ölür müsün, acı mı çekip bilmiyorum. Ben aldım bunları. 500 bin doz. Parası olan yaşar diyor yani. Kapitalizm böyle boktan bir şey işte ya. O yüzden ilaç güvenliği çok önemli. Çok önemli, çok. Ama bak Sivman'ın dediği de önemli. Hıfzı Sağ Enstitüsü'nü neden kapattınız? Zaten aşıya inanmayan bir sürü tip var ya. Aşı yapılmasın diye gezenler ortada. Bak bir şey söyleyeyim mi? Aşı bulunsun. Bu tiplerin hani aşı yaptırmıyoruz. Aşı bir İsrail projesidir falan filan diyor ya. İlk yaptıran, sıraya giren onlar olur. Omurgasız çünkü. Yok ki bunlarda omurga. İşte geldik. 17 milyona yeni maaş. Nasıl ya? Ben 17 milyon giriyorum. Sen de bana yeni maaş mı veriyorsun? Yok. Temmuz zammı yarın belli oluyor. Tahminler %5.09 artış gösteriyor. Evet. O zaman biz hesap yapalım. Oğlum psikopat mısın sen? Tahmin diyorsun. Tamam biz yapalım. Ya olmazsa düzeltiriz. Zaten bizim gazeteyi okuyan yok. Rengine bakıyor herkes bizimkinin. Bir şey var mı? Dolu mu? Olayımız bu bizim. Memura en az 3696 lira. Emekliye 1874 lira. Emekli doktora 2609 lira. Yaşlıya 707 lira. Engelliye 564 ile 846 lira arasında, evde bakıma 1534 lira. Bunu mu? Ha işte şey, hesap yapmışlar 5.09 ona göre. Ama kesin değil. Ya olsun abi, bizim okumuyorlar zaten. Anam bizi okumuyorlar. Renklerine bakıyor bizimki. Rengine bakıyor. Mikonos'a niyet Çeşme'ye kısmet. Nasip değilmiş demek ki. Eda Taşpınar bu yıl Mikonos'ta tatil yapamadı. Niye lan, öyle bir mecburiyet mi var? Öyle. Mikonos'un açılışı, resmi tatil sezonu. Bakıyorlar böyle bir kadın geliyor. Maşayla çevrilecek kıvamda artık. Aha geldi diyorlar. Hani bizde denize karpuz kabuğu düşmesi var ya. Mikonos'ta öyle başlıyor sezon. Eda Hanım geldi. Maşayla çevirelim. Dokunma yanıyor yalnız. Hadi girelim denize. Soluğu Çeşme'de aldı. Ancak eski sevgilisini görünce otele kaçtı. Eski sevgilisi sokakta mı geziyor? Tam olarak nasıl bir eski sevgili bu? İşte bekçi. Yani Çeşme'de geziyor öyle. Bütün Çeşme'yi. Tabi sabah çıkıyor. Dolaşıyor. Meczuba bağlamış. Bildiğin gibi değil ya. Eda Eda bağıra bağıra geziyor. O da görünce otele kaçmış. Niye? Otele? Hele onun saçma olmuş. Yani kaçmış işte ya. Fesleğen nane kansere çare. Oh! Mis kokulu bitkiler şifa saçıyor. İşte habercilik ya. İşte özlediğimiz habercilik. Nane antioksidandır. Kötü hücrelerle savaşır. Kekik vitamin zenginidir. Tümörleri bitirir. Fesleğen doğal ilaçtır. Hastalığı azaltır. Moral bozma, marul ye. Kim buldu lan bunu? Abi dün biz oturuyorduk arkadaşlarla. Dedik ki ya bu sağlık köşesi artık zorluyor bizi hocam. Sürekli. Herkes elindeki aklına gelen kafiyeyi bulsun, yazsın. Birbirini tutan kelimeleri. Sonra ona uygun haber yapalım. Mantıklı. İşte bu benim aklıma geldi. Marul kelimesi morale ne kadar benziyor diye düşündüm. Oradan uydurdum abi. İçinde bulunduğumuz medyadaki sektör kelimesinin neye benzediği dikkatini çekti mi? Evet anladım abi. Moral bozma, marul ye. Mucize sebze kolesterolü düşürüyor. Ailemizin doktoru Nafis Karagözoğlu. Buyurun. 59 yaşındayım. Olur. Normal yani o. Ne? Damiana çayı aşka yarar mı? Dayı ne yaptın sen ya? Damiana çayı ne? İçinizde bilen var mı? Ben bilmiyorum. Vallahi ilk kez duydum bak. Yemin ediyorum. Damiana çayı ne? Hani bu matcha çayı falan gibi bir şey mi? Damiana diye bir bitki mi var? Damiana çayı. Yani araştırırken gaza geliyor olabilirsin amca. Bilmiyorum ama yani. Bir şey söyleyeceğim. Bu şey mi ya? Manyel mi atıyorsun sen bize? Damiana aynı zamanda kadın ismi çünkü. Çak kunduz. Ha onu. He. Ben diyor hani diyor 59 yaşındayım diyor. Damiana diyor. Çay diyor. Olur olur. Olur yarar yarar. Yarar sen rahat ol. Yarar. Vallahi var ki çay. Emel hakikaten var mı ya? Damiana çayı ne? Vay arkadaş ya. Karaktersizler. 280 harfle itibar suikastı yapan karaktersizler. Oo bak Celal doğru söylüyor. Damiana çay. Eski manken olmasın. Olur ha. Damiana çay. Merhaba ben çay. Damiana çay. Buyurun. Şöyle 59 yaşındayım ben de. Söylemiş miyim? 280 harfle itibar suikastı yapan karaktersizler. Ya bir şey söyleyeceğim. Bunu galaktersizler diye yazsaydınız ya. Vallahi çok daha vurucu olurdu. Sizin gazeteyi okuyanlara. Galaktersizler. Güzel mobbing. Nasıl lan? Yani mobbingin güzeli de mi var? Mimar Sinan Üniversitesi karıştı. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Nihal Kafalı, Rektör Profesör Handan İnci'ye mobbing davası açtı. Bana eziyet ediyor açıklaması yaptı. Vay arkadaş ya. Niye güzel? Ha, Güzel Sanatlar. Ya sizin kafa gerçekten çok acayip ya. Çok acayip. Van Gölü. Allah tepenize vursun sizin ya. Van Gölü'nde yaşanan dramdan haberdar mısınız? Yani eğer bunu takip etmiyorsanız görmemiş olabilirsiniz. Çünkü orada mültecileri taşıyan, içinde işte Pakistanlıların, Afganistanlıların olduğu ve İranlıların olduğu söylenen 60 yolcusu olduğu iddia edilen bir tekne battı. Dün cesetler sudan çıkartılıyor, dalgıçlar çalışma yapıyor. 6 kişinin cesedi çıkartıldı. 60 insan olduğu söyleniyor. 60 insan ya, 60 kişi, çocuklar, kadınlar. Dün 6 kişi çıktı. Van Gölü yazmış, ölül kırmızıya boyamış. Van'da öldüler. Uçan Hollandalı. Yok, o değil, o değil, o değil. Yani o ünlü sanat eserinden bahsetmiyoruz. Bu başka. Dikkatli dinleyin. Hollandalı emekli subay Petrus Brewe, 63, lazım olur. Biz bir GBT yapalım da. Demre'de kriz geçirdi. Demre'de. Evet. 4 kalp damarı bypass edildi. Evet abi, uçan Hollandalı ne? Mutluluktan uçuyorum, dönünce yaşadıklarımı herkese anlatacağım dedi. Bunun için mi uçuyor? Mutluluktan uçuyor Hollandalı. Alo, bu ne? Apple iPhone modellerine %10 zam yaptı. iPhone 11 Pro Max 512 GB'ın fiyatı 16, bir sefer de iyi okudum ha. 16.349 liraya çıktı. 16.349. İkinci el araba fiyatı ya. Şimdi bugün size şunu okumak zorundayım arkadaşlar. Ergün Diler bugün bir yazı yazmış. İkinci dalga yazının adı. Ya beni vuran bir bölümü oldu. Onun için şey yapacağım, okuyacağım da. Diyor ki, ikinci dalga gelecek ama virüsle değil, askeri olacak. Ben bunu okudum, dedim ki Allah bunun şuur boşaldığı. Normalde herhangi bir yazıda isterseniz Uganda askerinden bahsedin. Yazıya şöyle başlasınız. Silivri'de iddianamenizin hazırlanması kaç dakika sürer? 5-6, değil mi? Bu öyle değil. Muhtemelen onlar da bıraktı bunu artık. Bunun kafa basmıyor diye. Bırak yolla gitsin. Sal. Doğru söylüyorsunuz Kevser Hanım. Düşünün, Antalya'da mutlu bir Hollandalı şarkı vardı eskiden. Doğru. Washington'da birkaç gün önce yapılan çok özel toplantıdan sızan bir bilgi bu. Bunu da okudum, dedim ki tamam abi. Tamam, ben bunu okurum. Bak şimdi. Yazıyı açıyoruz. İkinci dalga. Yazının başında diyor ki işte klasikine, saflar netleşecek, o oradan gelecek, bu buradan gidecek. Klavyenin başına geçtiğimde en son okuduğum haber Fransa ile ilgiliydi. Nasıl oluyor bu? Son hatırladı. Kafa gitmeden önce, tam yükselmeden önce son hatırladığı ne sonu yazıyor. Hep. Türkiye ile işte Fransa arasındaki Libya krizi büyüyor falan filan. Yazıyor, anlatıyor. İşte yazmıştım, etmiştim, hatırlayanlar olur. Olayın görünmeyen, konuşulmayan çok daha derin boyutları vardı, onları da yazmıştım falan. Şimdi diyor, koronavirüs beklenen etkiyi gerçekleştirdi. İkinci aşamaya geçildi. Çin'den de diyor, geçen gün yeni bir virüs saldırısı haberi geldi biliyorsunuz. Acaba öyle mi? Dünyanın diyor pek çok yerinde insanlar ikinci dalgayı beklerken Washington'ın, bak burası önemli lütfen, Washington'ın girilmeyen dehlizlerinde çok ilginç bir senaryo konuşulmakta. Washington öyle bir yer. İçinizde görenler var mıdır bilmiyorum. Ben gördüm. Ben gördüm. 2-3 kez gördüm. İnsanlar öyle yaşıyor. Böyle bir takım dehlizler var. Bizim şey gibi düşün. Nasıl anlatayım? Göreme gibi düşün. Ürgüp Göreme gibi düşün. Hani mağaralar daha serin oluyor. Washington'da öyle yaşıyorlar insanlar. Dehlizlerde. Çok acayip. Yırtık pırtık elbiseler. Böyle bidonlarda, metal bidonlarda ateşler yanıyor. Orada sınıyorlar falan. Parmakları kesik eldivenlerle, pislik içinde. Öyle Washington öyle bir yer. Öyle hatırlıyor bu. Kafa ayrılıyor çünkü çok normal yani genelde öyle. Washington'ın girilmeyen dehlizlerinde ilginç bir senaryo konuşulmakta. Ya da plan. Senaryon plan mı lan? Olur, ikisi de olur. İkinci dalga gelecek ama bu virüs değil, askeri olacak. Şimdi bu cümleye dikkat. Ben burada sabah sabah evde, çok da erken okudum ben bunu. Şimdi oğlum uyuyor. Ulan dedim gideyim ben lacivert blazer giyeyim bugün yerinde. Vallahi uzun süredir de giymiyorum. Hatta biraz zorlayayım, kravat da takayım. Çünkü önümü iliklemem lazım bu cümle. Bak cümleye bak. Neredeydik? Şaşırdığınızı biliyorum. Ama bu Washington'da birkaç gün önce yapılan çok özel toplantıdan sızan bir bilgi. Ve bazı yerlere ulaştırıldı ve yazdırıldı. Ama çok az kişi biliyor. Diyor ki şair burada. Ben diyor, ben biliyorum. Siz böcekler diyor, hepiniz. Sıradan ölümlü, Allah'ın fanileri, durumsuzları diyor. Ben diyor anlatırsam anlarsınız, öğrenirsiniz. Yoksa diyor köpek gibi mecbursunuz beni beklemeye diyor. Ama bir cümle öncesiyle çelişiyor. Bazılarına yazdırıldı diyor. Yazdıranlar nereye yani, hatıra defterine mi? Yok, gazeteye. O zaman birileri de okumuştur. Ha, okunmadı ama haber. Yazıldı da. Çok az kişi. Şaşırdığınızı biliyorum. İşte burada elbette en önemli konu NATO. NATO mu? Evet. Niye? Dehliz işte. Yani oksijen azalıyor, kafa gidiyor muhtemelen. Bir de çok derin çeken biri hızlı üflediyse o duman da şey yapmış olabilir. Dağılır çünkü, o biraz ağırlaşır bir süre sonra. Duman altı olmak değil mi, oradan gelir. İşte Avrupa ordusunu savunuyordu diyor Macron. Geçen hafta diyor herkese rest çekti. Onlar ona bağırdı. Fakat diyor Türkiye'ye de zeybeklik yaptı bu arada diyor. Tokat yedi oturdu diyor. Bak. Jacob Rothschild'la Macron çok ama çok yakındır. Bunu Elize Sarayı'ndaki temizlik görevlileri bile biliyor. Ne? Elize Sarayı'ndaki temizlik görevlileri. Dayıoğlu, Elize Sarayı'nda öyle bir hayat, yani düşündüğün gibi bir hayat yok. He lan, benim aklım şey gitti ya. O hani 14. Louis falan, tokalı ayakkabı orada ben onu düşündüm bir an ya. Niyeyse. Rahmetli Peyami enişte falan hep beraber oturuyoruz böyle. Tam dün bunu okurken. Ben oradan demek ki şey yaptım. Kafa demek ki şey yaptıysa. Elize Sarayı'ndaki temizlik görevlileri bile biliyor. İşte gerçek gazetecilik bu. Bak, Washington'da dehlizlerde konuşulan çok az insanın bildiğini de biliyorsun. Elize Sarayı'nın temizlikçisinin bildiğini de. Gerçek halk adamı bu. Ben sizin yerinizde olsam Ergün Diler takip ederim. Vallahi bu yayını falan izlemem. Çok ciddi söylüyorum. Ben ya kendimi nasıl aşağılayacağımı düşünüyorum sabahtan beri. Ben bunların hiçbirini bilmiyorum. Hiçbirini. Hani Washington'da dehliz. Yani ben ona giremem. Beni aşar da. Lan insan hiç olmazsa Elize Sarayı'nın temizlikçisinin bildiğini bilir ya. Yok. Yani bende olmuyor. Vallahi ben baştan söyleyeyim de. Ciddi söylüyorum. Ya gidin yol yakınken başkasını izleyin ya. Bu arada sonu da şöyle bitmiş yazının. Zaman akacak, Türkiye kazanacak. Kafiyeyle mi bitirmek istedin yani son? Öyle mi? Şiirin mi geldi sonuna doğru? Zaman akacak, Türkiye yazalım bunu. Zaman akacak, Türkiye kazanacak. Dehliz yazdık mı biz? Yazdık abi. Sen uyu tamam. Ha yazdık. Oğlum götürün şunu. Abi yazdık, dehliz yazdık. Dehlizden bahsettim. Washington dedin hatta. Elize Sarayı'nda dedin temizlikçiler falan. Ha yazdın değil mi onu? Onu yazalım, o önemli. Duman altı kafası gibi ama bilmiyorum. Tabii çok da suçlamamak lazım. Başkası da olabilir. Borotu da yapar bu kafayı. Vallahi bak yani halüsinasyon gösteren grup, işte bu daha çok psikotrop maddenin yol açtığı şeyler bunlar. Şimdi bu normal değil. Kafayı öyle bir yere açıyorsun ki Washington'la başlıyorsun. Dünya dengesi falan diyorsun. Rothschild ailesi diyorsun, işte sarayın dehlizleri diyorsun, Amerikan Savunma Bakanlığı, Pentagon, derin Amerikan, NATO falan anlatıyorsun. Sonra diyorsun ki Elize Sarayı'nın temizlikçisi de biliyor bunu. Beni çok etkiliyor ya. Bazen fazla belli ettiğimi yani ben de biliyorum ama etkileniyorum. Seviyorum ya. Seviyorum yani, yapacak hiçbir şey yok kardeşim. Seviyorum, benimki de bu yani. İçkim yok, kumarım yok kardeşim. Bir her gün dilerim var, o mu rahatsız ediyor? Yok. Size bırakamıyorum ya. Azaltarak bırakayım, ne olmuyor? Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu kadar acılı, takvim bile karardığı bir günde istedim ki bir parça yüzünüz gülsün. Çünkü yüzümüzü karartacak şeyler nasıl olsa olacak. Hayat bu. Ama şunu unutmayacağız. Umudu dik tutmanın gerekçesi yaşamın başlı başına kendi. Biz yaşadığımız için umutlu olmak zorundayız. Çünkü bizler umutlu olursak yaşamı insanca devam ettirebilmek, yaşamdan kopartılanların hesabını sorabilmek gücüne sahip olacağız. O zaman vazgeçmeyeceğiz hayatın. Vazgeçmeyeceğiz hakkımızı istemekten. Vazgeçmeyeceğiz unutmamaktan. Çünkü bugün, 27 yıl önce bugün canlarımız yandı. Gözümüzün önünde bir grup, ilk yayında söylediğim gibi, yaktı, bir grup seyretti, bir grup alkışladı, bir grup hiçbir şey yokmuş gibi onları yargının önünde akladı, pakladı, tertemiz ortaya çıkardı. Biz hepsini gördük. Onun için diyoruz ki unutmadım aklımda. Unutmadım o otelde yaşananları, o insanları yakanları, yakanları alkışlayanları, yakanların önünde yaşasın kafirler için cehennem diye bağıran aşağılık yaratıkları. Geçen yıl Çubuk'ta bir şehit cenazesi evinde aynı şeyi yakın bu evi diye bağırarak tekrarlayan kütleleri hiçbirini unutmadık. Hepsi aklımızda. Çünkü unutursak insanlığımızdan uzaklaşırız. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Hepinizi bekliyorum. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.